bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar. Arthur Schopenhauer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. baskı, Mart 2006 İstanbul. Türkçe'ye çeviren Mustafa Tüzel. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Aralık 2006. Okuyan Işıl Sırakaya. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, felsefe tarihinin batı kadar doğuya da en açık, hayatın temel sorunları hakkında en iyi ve en gerçekçi biçimde yazan filozoflarından biridir. Felsefe sistemini ortaya koyan ve başyapıtı sayılan İstenç ve Tasarım olarak Dünyayı, 1818, yayınladığında henüz 30 yaşında olan filozofun bu yapıtı koyu bir sessizlikle karşılanmış, değeri ise 1851'de 63 yaşındayken yayımladığı Denemeler ve Aforizmalar toplamı Parerga ve Paralipomena, yan ürünler ve geri kalanlar ile anlaşılmaya başlanmıştır. Elinizdeki kitapsa bu kapsamlı toplamın aforizmalar bölümünü oluşturmaktadır. Mustafa Tüzel 1959 kuşağının en verimli Almanca çevirmenlerindendir. Yola Thomas Bernhardt'ın öz yaşamsal öyküsel roman beşlisiyle çıktı. Arada Dürrenmatt'a, Schopenhauer'a uğradı. Son yıllarda ise en çok Nietzsche çeviriyor. Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi, zeka ve anlama kudretini o eserler nispetinde arttırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. İşte tercüme faaliyetini biz bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet davamız için müessir bellemekteyiz. Zekasının her cephesini, bu türlü eserlerin her türlüsünde tevcih edebilmiş milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyat, bütün kütlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet ittisali, zamanda ve mekanda bütün hudutları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüphanesi bu yönden zenginse, o millet medeniyet aleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde demektir. Bu itibarla tercüme hareketini sistemli ve dikkatli bir surette idare etmek, Türk irfanının en önemli bir cephesini kuvvetlendirmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk münevverlerine şükranla duyguluyum. Onların himmetleriyle bu 5 sene içinde hiç değilse devlet eliyle 100 ciltlik hususi teşebbüslerin gayreti ve gene devletin yardımıyla onun 4-5 misli fazla olmak üzere zengin bir tercüme kütüphanemiz olacaktır. Bilhassa Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük faydayı düşünüp de şimdiden tercüme faaliyetine yakın ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okuru için mümkün olmayacaktır. 23 Haziran 1941 Marif Vekili Hasan Ali Yücel. Giriş. Kolay şey değildir mutluluk. Kendimizde bulmak çok zor. Başka yerde bulmak imkansızdır. Chamfort. Yaşam bilgeliği kavramını burada bütünüyle içkin anlamda, yani yaşamı olabildiğince rahat ve mutlu bir biçimde sürdürme sanatı anlamında alıyorum. Ki bu sanatın kılavuzu mutluluk öğretisi olarak da adlandırılabilir. Buna göre bu kavram mutlu bir varoluş yolunun gösterilmesi olurdu. Bu varoluş da yine arı, nesnel bir gözle incelendiğinde ya da daha çok burada öznel bir yargı söz konusu olduğundan soğukkanlı ve olgun bir düşünüşle olsa olsa var olmamaya karar vermeyi tercih edecek bir varoluş olarak tanımlanabilirdi. Varoluşun bu kavranışından ona ölümden korktuğumuz için değil, kendi kendisi için bağlandığımız sonucu çıkar ve bundan da yine onun sonsuza dek sürmesini görmek istediğimiz sonucu çıkar. İnsan yaşamının böyle bir varoluş kavramına uygun düşüp düşmediği ya da uygun düşebilip düşmeyebileceği bilindiği gibi benim felsefemin olumsuzlandığı bir sorudur. Mutluluk öğretisi ise bu sorunun evetlenmesini gerektirir. Bu evetleme doğuştan gelen bir yanılgıya dayanır. Başyapıtımın İstenç ve Tasarım olarak Dünya, 2. cildinin 49. bölümü bu yanılgıya yönelik uyarıyla başlamaktadır. Yine de böyle bir uyarıyı bütünüyle kaleme alabilmek için kendi asıl felsefemin getirdiği yüksek metafizik, etik bakış açısından bütünüyle uzaklaşmak zorunda kaldım. Bunun sonucunda burada verilen tartışmanın tümü bildik empirik bakış açısında kaldığı ve bu bakış açısının yanılgısını koruduğu sürece bir ölçüde bir göz uyumuna dayanmaktadır. Bu yüzden ancak sınırlı bir değeri vardır. Çünkü mutluluk öğretisi sözcüğünün kendisi de bir güzel göstermedir. Ayrıca bu tartışmanın kısmen ele aldığı konu bitmez tükenmez olduğundan, kısmen de aksi durumda başkalarının zaten söylemiş bulundukları şeyi yinelemek zorunda kalacağımdan ötürü eksiksiz olma iddiası da yoktur. Benzer bir niyetle bu tartışma günümüzdeki aforizmalar gibi kaleme alınmıştır. Aklıma sadece Cardanus'un okumaya değer kitabı Ex Adversis Capienda geliyor. Burada verilenler bu kitapla tanımlanabilir. Gerçi Aristoteles Retorik kitabının 1. cildinin 5. bölümünde kısa bir mutluluk öğretisi oluşturmuştur. Yine de bu çok yavan kalmıştır. Oradan buradan derleyip yazmak benim işim olmadığından ve böyle bir şey yapıldığında bu türden bir yapıtın ruhunu oluşturan görüşün tekliği ortadan kalkacağı için bu öncülerden yararlanmadım. Elbette genel olarak bütün zamanların bilgeleri hep aynı şeyi söylemişlerdir ve tüm zamanların budalaları yani ezici çoğunluğu da tam tersini yapmışlardır. Ve bu durum bundan sonra da sürecektir. Bu yüzden Voltaire diyor ki, bu dünyayı tıpkı dünyaya geldiğimizde onu bulduğumuz gibi aptal ve kötü bir biçimde terk edeceğiz. 1. Bölüm Temel Bölümlendirme. Aristoteles, İnsan yaşamının mülklerini 3 sınıfa ayırmıştı. Dışsal olanlar, ruha ait olanlar ve bedene ait olanlar. Bu ayırma üzerinde şimdilik durmayıp 3 sayısını koruyarak ölümlülerin yazgılarındaki farkların 3 temel belirlenime dayandırılabileceğini söylüyorum. Bunlar 1. Bir kimsenin ne olduğu. Yani en geniş anlamda kişiliği. Buna göre bir kimsenin sağlık, güç kuvvet, güzellik, mizaç, ahlaki karakter, zeka ve yetişme tarzı bu madde altında toplanabilir. 2. Bir kimsenin neye sahip olduğu, yani her anlamda mal ve mülkü. 3. Bir kimsenin neyi temsil ettiği. Bu izlenimden bilindiği gibi o kimsenin başkalarının düşüncesinde ne olduğu, yani onun başkalarınca nasıl tasarlandığı anlaşılır. Buna göre bu temsil başkalarının onun hakkındaki görüşünden oluşur ve saygınlık, rütbe ve şan olarak ayrılır. İlk madde altında incelenecekler bizzat doğanın insanlar arasında oluşturduğu farklılıklardır. Buradan hemen bu farklılıkların insanların mutluluğu ya da mutsuzluğu üzerindeki etkisinin izleyen maddelerde verilmiş olan farklılıkların yol açtıklarından çok daha önemli ve çok daha derine işlediği sonucu çıkarılabilir. Tüm sınıfsal ya da kökensel üstünlükler, hatta asalet, zenginlik ve bunun gibi sahici kişisel üstünlükler karşısında, büyük bir zihin ya da büyük bir yürek karşısında, gerçek krallar karşısındaki rol icabı krallar gibidirler. Daha Epikürüs'ün ilk öğrencisi Metrodoros bu konuda bir bölüm yazmıştır. Mutluluğun içimizdeki nedeni, nesnelerden oluşan nedenden daha büyük olduğu için. Karşılaştırınız Clemens Alex, Strom 2, 21. bölüm poemin Würzburg baskısında sayfa 362. Ve elbette insanın esenliği için, varoluşunun tüm biçimi için esas olan açıkça kendi içinde ne bulunduğu ya da ne olup bittiğidir. İlkin duyularının, istemesinin ve düşüncesinin bir sonucu olan onun hoşnutluğu ya da hoşnutsuzluğu doğrudan doğruya burada yer alır. Dışarıda yer alan her şeyin bu konuda ancak dolaylı bir etkisi vardır. Bu yüzden aynı dışsal olaylar ya da koşullar herkesi bütünüyle başka başka etkilerler ve herkes aynı ortamda yine de başka bir dünyada yaşar. Çünkü ancak kendi tasarımlarıyla, duygularıyla ve istenç devinimleriyle doğrudan bir ilişki içindedir. Dışsal olaylar ancak içsel olayların izin verdiği ölçüde o kişiyi etkilerler. Herkesin içinde yaşadığı dünya öncelikle kendi kendisini kavrayışına bağlıdır. Bu yüzden kafaların farklılığına göre yönlenir. Bu farklılığa göre yoksul, dar ve sığ ya da zengin, ilginç ve anlam dolu olabilir. Örneğin biri yaşamında karşısına ilginç olaylar çıkan bir başkasını bu yüzden kıskanırsa, onu daha çok bu olaylara onun betimleyişi içinde sahip oldukları önemi kazandırmış olan kavrayış yetisinden ötürü kıskanmalıdır. Çünkü akıllı bir kafada böyle ilginç bir biçimde görülen aynı olay, sığ bir kafanın sıradanlığıyla kavrandığında sadece günlük yaşamın yavan bir sahnesi olacaktır. Bu durum, Goethe'nin ve Byron'ın temellerinde açıkça gerçek olayların yattığı kimi şiirlerinde en üst düzeyde görülmektedir. Budala bir okur, bu güzel olay yüzünden son derece sıradan bir olayı böyle büyük ve güzel bir şeye dönüştürme yeteneğinde olan güçlü düşlemi kıskanmak yerine şairin kendisini kıskanabilir ancak. Keza sıcakkanlı birinin yalnızca ilginç bir çatışma ve ağırkanlı birinin de önemsiz bir olay bulduğu yerde melankolik biri bir trajedi sahnesi görür. Bunun nedeni her gerçekliğin yani doldurulmuş her şimdiki anın özne ve nesne olmak üzere iki yarıdan oluşmasıdır. Bu ikisi oksijen ve hidrojenin suda birleşmeleri gibi zorunlu ve sıkı bir bağ içinde olsalar da. Bu yüzden bütünüyle aynı nesnel yarının değişik öznel yarılarının olması durumunda ve hemen hemen tersi durumda da o anki gerçeklik bütünüyle başka başkadır. En güzel ve en iyi nesnel yarı kör, kötü bir öznel yarıda ancak kötü bir gerçeklik ve görünüm verir. Tıpkı güzel bir yörenin kötü bir havadaki ya da kötü bir kamera obküranın aynasındaki görüntüsü gibidir. Ya da daha düz konuşmak gerekirse, herkes tıpkı kendi derisinin içinde olduğu gibi kendi bilincinin içindedir ve dolaysız olarak ancak kendi bilincinin içinde yaşar. Bu yüzden dışarıdan pek de yardım edilemez ona. Sahnede biri prensi, bir başkası danışmanı, bir üçüncüsü hizmetçiyi ya da askeri ya da generali ve bunun gibi oynar. Ama bu farklılıklar yalnızca dış görünüştedir. İç dünyada böyle bir görünüşün çekirdeğinde herkes de aynı şey yatar. Eza ve cefa içinde yoksul bir komedyen. Yaşamda da bu böyledir. Rütbe ve zenginlik farklılıkları herkese oynayacağı rolü gösterirler. Ama bunlara asla içsel mutluluk ve hoşnutluk farklılıkları karşılık düşmez. Burada da herkesin içinde aynı zavallı saf adam vardır. Elbette malzemesi herkeste farklı olan ama biçimi yani asıl özü gereği herkeste hemen hemen aynı olan eza ve cefa içinde derece farklılıkları bulunsa da bunlar asla rütbeye ve zenginliğe yani role göre ortaya çıkmazlar. Çünkü insan için var olan ve olup biten her şey herdir ve orada olup biter. Bu yüzden önce önemli olan açıkça bilincin niteliğidir ve bu durumda içinde ortaya çıkan biçimlerden çok bu niteliğin kendisi söz konusudur. Aptal birinin sersem bilincinde yansıyan tüm görkem ve hazlar, rahatsız bir hapishanede Don Quixote'u yazan Cervantes'in bilinci karşısında çok yoksuldurlar. Şimdiki zamanın ve gerçekliğin nesnel yarısı yazgının elindedir ve onun tarafından değiştirilebilir. Öznel yarı ise biz kendimiziz. Dolayısıyla bu yarı esas olarak değiştirilemez. Bu durumda her insanın yaşamı dıştaki tüm değişikliklere karşın istisnasız aynı karakteri taşır ve bir tema üzerindeki bir dizi çeşitlemeye benzetilebilir. Kimse kendi bireyselliğinin dışına çıkamaz. Tıpkı içine sokulduğu tüm koşullara karşın özüne doğa tarafından karşı konulamaz bir biçimde çizilmiş bulunan dar bir çember içinde kalan bir hayvan gibi. Ve bu yüzden örneğin sevdiğimiz bir hayvanı mutlu etmek çabalarımızın tam da hayvanın özünün ve bilincinin sınırları gereği sürekli dar bir çerçeve içinde kalmak zorunda olması gibi. İnsanlarda da durum böyledir. İnsanın olası mutluluğunun ölçüsü bireyselliğiyle önceden belirlenmiştir. Özellikle zihinsel gücünün sınırları yüksek bir hazzı alma yeteneğini sonsuza dek belirlemiştir. Bu sınırlar darsa dışarıdan gelen tüm çabalar, insanların ve şansın onun için tüm yaptıkları, o kişiyi sıradan, yarı hayvansı insani mutluluğun ve hoşnutluğun ötesine geçiremezler. O kişi duysal zevklere, rahat ve keyifli aile yaşamına, düşük bir dost canlılığına ve kaba saba bir zaman öldürmeye bağlı kalır. Eğitim bile bir bütün olarak onun bir çemberini genişletemez. Genişletebilse bile bu çok kısıtlı kalır. Çünkü en yüksek, en çeşitli ve en kalıcı hazlar zihinsel hazlardır. Gençliğimizde bu konuda nedenle çok yanılsak da bu hazlar zihinsel güce bağlıdırlar. Buradan mutluluğumuzun ne olduğumuza, bireyselliğimize nedenle bağlı olduğu anlaşılıyor. Oysa bu konuda çoğu kez akla gelen yalnızca yazgımız, neye sahip olduğumuz ya da neyi temsil ettiğimizdir. Ama yazgı iyileşebilir. Ayrıca iç dünyası zengin olan bir kişi yazgıdan çok şey beklemez. Buna karşılık bir aptal, sonuna dek bir aptal olarak, bir hödük olarak kalır. İsterse kendisi cennette, etrafı hurilerle çevrili olsun. Bu yüzden Goethe der ki, halk ve hizmetçi ve ermiş kişi her zaman teslim ederler ki, yeryüzü çocuklarının en yüce mutluluğu sadece insanın kendi kişiliği. Batı Doğu Divanı. Mutluluğumuz ve zevkimiz açısından öznel olanın nesnel olandan kıyaslanamayacak ölçüde daha özsel olduğu, açlığın bütün yemekleri güzel göstermesinden ve ihtiyarları da gençleri de aynı ölçüde etkilemesinden dahilerin ve azizlerin yaşamına dek her yerde kanıtlanır. Özellikle sağlık tüm öteki dışsal mülkler karşısında öylesine ağır basar ki herhalde sağlıklı bir dilenci hasta bir kraldan daha mutludur. Eksiksiz bir sağlıktan ve kusursuz bir bedenden kaynaklanan sakin ve neşeli bir mizaç, duru, canlı, nüfuz edici ve doğru kavrayan bir zeka, ılımlı, yumuşak bir istenç ve bunlara uygun olarak iyi bir vicdan, bunlar yerine hiçbir rütbenin ya da zenginliğin dolduramayacağı üstünlüklerdir. Çünkü bir kimse kendisi için neyse, yalnız başınayken ona eşlik eden ve başka birisinin ona veremeyeceği ve ondan alamayacağı şey neyse, açıkça bu, onun sahip olabileceği şeyden ya da başkalarının gözünde olabileceği şeyden daha önemlidir. İç dünyası zengin insan tamamen yalnızken kendi düşünceleriyle ve hayalleriyle eşsiz bir eğlence bulur. Öte yandan ruhsuz biri sürekli dernekten derneğe, oyundan oyuna, yolculuktan yolculuğa ve şenlikten şenliğe koşsa bile can sıkıntısından kurtulamaz. İyi, ılımlı, yumuşak bir karakter kısıtlı koşullarda hoşnut olabilir. Öte yandan hırslı, kıskanç ve kötü biri tüm zenginliğe karşın hoşnut değildir. Ama ancak sürekli sıra dışı, zihinsel açıdan olağanüstü bir bireyselliğin tadına varan bir kimse için genel olarak ulaşılmaya çalışılan hazlar bütünüyle gereksizdirler. Hatta sadece rahatsızlık verici ve usandırıcıdırlar. Bu yüzden Horatius der ki, fil dişi, mermer, etrük heykelcikleri, resimler, gümüş eşyalar ve urbalar, gotilya moru ile boyanmış, çoğu mahrumdur bunlardan ve kimileri de hiç aramaz bunları. Sokrat, satılmak için sergilenen lüks mallara bakarak, gereksinmediğim ne çok şey var demişti. Buna göre, yaşamımızın mutluluğu açısından en birinci ve en önemlisi ne olduğumuzdur. Kişiliğimizdir. Daha kalıcı, her koşulda etkili olduğu için bile bu böyledir. Ama ayrıca öteki iki maddedeki mülkler gibi yazgıya bağlı değildir ve bizden koparılamaz. Salt göreli olan öteki ikisi karşısında değerinin mutlak olduğu söylenebilir. Şimdi buradan insanları dışarıdan tanımanın söylendiğinden daha az mümkün olduğu sonucu çıkar. Burada sadece her şeye gücü yeten zamanın hükmü geçer. Bedensel ve zihinsel üstünlükler yavaş yavaş zamana yenilirler. Ancak ahlaki karaktere zaman bile dokunamaz. Bu bakımdan zamanın doğrudan doğruya çalmadığı sonraki iki maddenin mülklerinin elbette birinci bölümün mülkleri karşısında bir öncelikleri vardır. İkinci bir öncelik de bu mülklerin nesnel olarak var olmalarında ve doğaları gereği ulaşılabilir olmalarında, herkesin en azından bunlara sahip olma olanağının bulunmasında görülebilir. Buna karşılık öznel olana bizim gücümüz yetmez. O tüm bir yaşam için değiştirilemez bir biçimde sabit olan ilahi adaletin alanına girer. Bu yüzden şu söylenenlerin acımasız bir geçerliliği vardır. Güneşin gezegenleri selamlamaya durduğu, seni dünyaya ödünç veren gündeki gibi varsın ve durmaksızın büyüdün o günden beri. Dünyaya adım atarken uyduğun yasa gereği. Böyle olmalısın. Kaçamazsın kendinden. Bunu söyledi kâin kadınlar. Peygamberler bunu söyledi. Ne zaman parçalayabilir ne de herhangi bir güç. Yaşayarak kendini geliştiren belirlenmiş biçimi. Göte. Bu bakımdan bizim elimizde olan tek şey verilmiş olan kişiliği olabildiğince yararlı bir şekilde kullanmamız. Yani sadece ona uygun çabalara girişmemiz ve o kişiliğe tam uygun bir eğitim türünü almaya çalışmamızdır. Ayrıca başka türlerden kaçınmamız demek ki bu kişiliğe uygun konumu, uğraşıyı ve yaşam biçimini seçmemizdir. Olağanüstü kas gücüyle donanmış Herkül gibi bir insan dış koşullar yüzünden oturarak yapması gereken bir işle, küçük zavallı bir zanaatla uğraşmak ya da kendisine çok yabancı başka türlü güçler gerektiren çalışmalar ve zihinsel işler yapmak zorunda kalırsa, bunun sonucunda kendisinde kusursuz olan kuvvetleri kullanamazsa ömür boyu mutsuz hissedecektir kendini. Ama zihinsel güçleri çok ağır basan ve bu güçleri gerektirmeyen çok kötü bir işi ya da fiziksel gücünün yetmediği bedensel bir işi yapmak uğruna zihinsel güçlerini geliştiremeden, kullanamadan olduğu gibi bırakmak zorunda kalan biri daha da mutsuz olacaktır. Ancak burada özellikle gençlikte insanın kendisine sahip olmadığı ölçüde güç biçmemesi için tahmin tuzağından kaçınılmalıdır. Birinci maddemizin öteki ikisi üzerinde kesin üstünlüğünden sağlığını korumaya ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmanın zenginliği elde etmeye çalışmaktan daha bilgece olduğu sonucu çıkar. Fakat durum zorunlu ve uygun olanı elde etmenin ihmal edilmesi gerektiği biçiminde yanlış yorumlanmamalıdır. Ama asıl zenginlik yani büyük bolluk bizim mutluluğumuza çok az katkıda bulunabilir. Bu yüzden birçok zengin asıl zihinsel donanıma, onları zihinsel uğraşa yetkin kılabilecek bilgilere ve dolayısıyla herhangi bir nesnel ilgiye sahip olmadıkları için kendilerini mutsuz hissederler. Çünkü zenginliğin gerçek ve doğal gereksinimlerin doyurulmasının ötesinde yapabileceğinin bizim asıl huzurumuz üzerinde çok az bir etkisi vardır. Huzurumuz daha çok büyük bir mülke sahip olmanın neden olduğu sayısız ve kaçınılmaz sorun yüzünden bozulur. Yine de insanlar zenginlik elde etmek için, zihinsel bir donanım elde etmek için uğraştıklarından bin kat daha çok uğraşırlar. Oysa insanın mutluluğu üzerinde ne olduğunun, neye sahip olduğundan kesinlikle daha çok katkısı vardır. Bu yüzden bitmek tükenmez bir çalışma içinde bir karınca gibi gayretle sabahtan akşama kadar zaten var olan zenginliğini daha da arttırmaya çalışanları bile görürüz. O kişi araçlar alanının dar ufkundan ötesini göremez. Zihni boştur.